Orkid Başarılı Kadın Sporcular Podcast'ini sunar.
Orkid'in sunduğu Başarılı Kadın Sporcular programına hoş geldiniz. Ben İknur Yılmaz. Size bugün bir şövalyeden bahsedeceğiz. Ama öyle yüzyıllar öncesine gitmek, tarihte yolculuk yapmak falan yok. Günümüzden bir isim, yani modern bir şövalyeden söz ediyoruz. Teyzesinin müzik ritmini geliştirmek için aldığı eskrim dersine bir gün onu da yanında götürmesiyle başlıyor tüm macerası. Flöre'yle başlayan eskrim yolculuğu kılıçla devam ediyor. O kılıcı eline aldığı maskeyi taktığı zaman çok farklı bir dünyaya girmiş gibi hissetmiş kendini. Boşuna şövalye demedik. Zaten kendisine bu teşhisi şu sözlerle ilk koyan kendisi.
Eskrimde gerçekten kendimi daha şövalye gibi hissettim. Benim kendim bulduğum yer olduk işte, öyle söyleyeyim.
Hak verdiniz değil mi? Bir şövalye savaşmadan nasıl yaşar? Hisleri bile yardımcı olur gideceği yeri bulmasına. O ait olduğu yeri bulan modern bir şövalye. Eskrimin inceliklerini soruyoruz, tane tane anlatıyor. Ama en önemlisi soğukkanlı olmak diyor. İçinde birden fazla tutku olanları seçim yapmak zorunda bırakır bazen hayat. O da yaşamış, müzikle spor arasında seçim yapmak zorunda kalmış. Seçim yapmasına yardımcı olan kişi ise Türk müziğinin doğayan bir ismi. Seçiminin sonucundan da hiç pişman olmamış. Zaten bir diğerini hayatından çıkarmadan yapılan bir seçim bu. Spordaki stresin yorgunluğunu hep müzikle atıyor. Canı her sıkıldığında çıkış yolu müzik oluyor. Alıyor gitarını, başlıyor çalmaya, söylemeye. Can you feel that? Yeah, we're playing with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about a change, change. Ain't about a yeah. Evet, spor ve müzik hayatında hep dengeli gidiyor. Şövalyelerin de yorulduğu, hatta savaş alanlarına küstüğü günler olurmuş meğer. Bu ayrılık sizce ne kadar sürebilir? Çok uzun değil elbette. Eskrimi bıraktığında karşılaştığı antrenörün kurduğu bir cümle yetiyor geri dönmesi için. Küçük kız çocuklarına
hiçbir şeyden korkmasınlar.
Bu hayatta başarılmayacak, yapılmayacak şey yok diye sesleniyor. Ve özgüvenin adresini röportajda veriyor. Peki kim bu modern şövalye?
Şampiyona gidelim. Fatma Zehra Köse'm gelsin.
Milli gururumuz, eskrim milli takımımızın değerli sporcusu Fatma Zehra Köse.
Duyduğumuz isimlerden biri.
Milli eskrimci Fatma Zehra Köse. Hoş geldin Zehra.
Merhaba, hoş bulduk.
Nasılsın?
İyiyim, siz nasılsınız?
Biz de çok iyiyiz. Seni gördük, daha iyi olduk. Başlayayım mı sorularıma?
Tabii, lütfen.
Zehra, teyzen opera ve bale okurken sahne sanatlarındaki ritim için eskrim derslerine başlıyor. Ve bir gün derse giderken seni de yanında götürüyor.
Evet.
Fatma Zehra Köse'nin eskrim macerası da orada başlamış oluyor. O gün neler oldu da eskrim yolculuğu başladı?
Şöyle oldu. Onlar eskrim dersleri alırlarken beni de hep bir spora yönlendirmek istiyordu zaten teyzem. Ailem de hep destekti. Ve onların da çok ilgisini çeken bir branş olmuş okulda giderlerken. Dolayısıyla bizi de abimle birlikte bir gün götürdü antrenörüne. Özden Hoca. O diyor ki hani bu çocukların spora çok yeteneği var. Ama eskrimde Türkiye'de çabuk sıyrılır. Sıyrılırlar yukarı çıkmak için. Ondan sonra biz öyle eskrime başlıyoruz abimle birlikte. Flöre branşıyla başladım ilk. Ondan sonra 2 sene kadar dans ettim. Bıraktım 1 sene sonra Flöre'yi. 2 sene kadar dans ettim. Sonra kılıca tekrardan başladım. Ama teyzem sağ olsun yani yolumu gerçekten o açtı yani. Eskrimle beni tanıştırmasıyla birlikte.
Eskrime 10 yaşında başlıyorsun. Ardından jimnastik, basketbol ve voleybolda deniyorsun bir dönem. Ama en sonunda eskrime geri dönüyorsun. Bu geri dönüşün en büyük sebebi neydi?
Şöyle oldu. Yani eskrimde gerçekten kendimi daha şövalye gibi hissettim diyebilirim. Çünkü o kılıcı elime gerçekten aldığım zaman ve maskeyi taktığım zaman çok farklı bir dünyaya, atmosfere girmiş gibi hissettim kendimi ilk denediğimde gerçekten. Ve gerçekten hani bu benim sporum, yani bu benim yani kendim bulduğum yer oldu pistte, öyle söyleyeyim. Ondan sonra zaten yani 2 sene kadar dans ettim, voleybol oynadım. Ardına kılıç antrenörü gördü beni orada. Daha önceki kulübe gittiğimde tanışmıştık onunla. Hatta beni çok komik bir sözle kandırdı. Şey dedi, küçüğüm o zaman tabii. Burada istediğin zaman antrenmanda su içebiliyorsun dedi. Biraz da o sözle birlikte ben tekrardan eskrime döndüm, gittim kılıçla birlikte. Sonra başladıktan sonra da zaten bir 6 ay sonra falan süper miniklerde Antalya'da bizim uluslararası bir şampiyonumuz oluyordu. Orada bir şampiyonluk almak nasip oldu. Sonra zaten hani küçük yaşta bir de başarı alınca çok tabii motive etti bu beni. Devamı da geldi dolayısıyla.
Zehra, anne ve baban müzik öğretmeni. Sen de müzik mi spor mu şeklinde bir ikilem yaşamışsın. Bu seçimi yapmak zorunda nasıl kaldın? Biraz anlatır mısın?
Şöyle oldu, ben müziği de çok seviyordum küçüklükten beri. Ama spor her zaman bir tık ağır basıyordu. Ve de şunu düşündüm hep. Hani sporculuk hayatım her zaman gelmeyebilir ama müzik her zaman yapabilirim. Hatta o dönem biz şimdi büyüklere de soruyorduk hani ne yapmak lazım, ne yapılabilir. Babam bir dönem Orhan Baba'yla çalışmıştı. Biz de Orhan Baba'ya sorduk hani.
Orhan Baba, Orhan Gencebay oluyor.
Orhan Gencebay, aynen. Ondan sonra o bana dedi, bak kızım dedi, sporda yeteneğin var, başarın var. Sporculuk her zaman gelmez ama gitarını kampa götürebilirsin. Hani müzik her zaman senin olabilir. Müziğini dinleyebilirsin demişti, hiç unutmuyorum. O şekilde ben hatta ilk milli takım kampımla konservatuar sınavı aynı güne denk geldi. Net bir seçim yapmam gerekiyordu. Orhan Baba ile konuştuktan sonra da net şekilde spor seçtim zaten.
Yani bu seçiminde Orhan Gencebay'ın büyük payı var anladığım kadarıyla.
Evet, evet, evet. O da çok büyük nokta atışı oldu benim için, sağ olsun. Hakkını ödeyemem.
Ama sen müzikle hala iç içesin, gitar çalıyorsun, piyano çalıyorsun, şarkı söylüyorsun, sosyal medya hesabında da aktif olarak bunları paylaşıyorsun hatta. Peki senin deyiminle Orhan Baba'nın söylediği gibi götürdün mü kamplara gitarını?
5 senedir Ankara'daydım ben. Orada tohum merkezimiz var, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi. Direkt İstanbul'dan giderken zaten gitarı götürdüm çünkü çok bunalıyorduk bazen. Hani günde 2 antrenman, 3 antrenman yapıyoruz. İşte kamplara gidiyoruz, geliyoruz. Olduğumuz yerde duramıyorduk neredeyse. Dolayısıyla kafayı dağıtmak için bir şeyler yapmak zorundaydım. O da benim için hep, yani çıkış yolu benim için hep müzik oldu, gitar oldu. O gitarı çaldığım zaman benim bütün o stresim, şeyim gidiyordu. Böyle rahatlamış, deşarj oluyordum, öyle söyleyeyim.
Dönülmez yollarımı, kararsız günlerimi, şu garip hikayemi gözyaşlarım anlatır.
Yani müzik olmadan herhalde olmazdı yani kampta benim için. Hatta kamplarda falan bazen karaoke'ler yapılıyordu. İşte karaoke yarışma falan yapıyorlardı. Onlara da hep katılıyordum falan, böyle çok eğleniyorduk, güzel oluyordu. Yani aslında bence spor ve müzik her zaman dengeli gidiyor. Çünkü sporda da aslında ritim var, tempo var, senkop var, es var. Birbirini destekliyordu aslında benim için. Ben öyle düşünüyorum.
Evet, teyzen de zaten ritmini geliştirmek için eskrim dersi alıyordu, değil mi?
Evet evet, konservatuarlarda o yüzden alıyorlarmış. Yani daha kendilerini gösterebilirsinler diye. Hatta bizim antrenörümüz Valeri Şuturbabi, baş antrenörümüz, şu anda hala aktif antrenörümüz. O da bize mesela müziği açardı, eskrim ayak hareketleri yaptırırdı ritme uygun.
Müzikle spor arasında bir seçim yaptın, sporu seçtin. Peki bundan dolayı bir pişmanlık yaşadın mı? Keşke müziği seçseydim dediğin oldu mu?
Yok, aslında hiçbir zaman bir pişmanlığım olmadı. Çünkü dediğim gibi yani müzik aslında her zaman benimleydi. Yani hala da bir yerlere giderken mutlaka müzik dinlerim. Kamplarda, maçlarda zaten müziksiz hiçbir zaman duramazdım. Dolayısıyla yani müzik beni hep besledi sporun yanında. Ama hiç pişmanlık duymadım.
Sen bir röportajında eskrimi bir satranç oyununa benzettiğini söylüyorsun. Checkmate. O zaman biz de soralım, eskrimde rakip nasıl mat edilir? İncelikleri nelerdir?
Aslında şöyle, yani çok fazla düşünüp aslında taktik yapmak lazım ama çok fazla düşünmeyle de olmuyor. Çünkü oyunu biraz hissetmeniz gerekiyor. İşte çünkü rakip ne yapacak bilmiyorsunuz orada. Atak mı yapacak, defans mı gelecek? Dolayısıyla ilk böyle bir 5 sayı falan rakibi anladıktan sonra hani ne ağırlıklı oynuyorsa atak mı defans mı, ona göre zaten artık hissederek işte biraz da taktik kurarak aralarına falan rakibi biraz çözmek gerekiyor. Benim oyunuma göre de, benim sevdiğim oyun tarzına göre de biraz rakibi, hakem oyunu başlattığı zaman biraz beklemek gerekiyor. Ne yaptığını görmek için oyun başlangıcında. Çünkü kılıçta o kadar hızlı oluyor ki her şey çok anlık oluyor. Ama en önemli şey bir söyleyeyim aslında, soğukkanlı olmak. Çünkü ne kadar fiziksel, taktik, performans sporcusu olsanız da psikolojiniz iyi olmadığı zaman hiçbir şey yansıtamıyorsunuz oyuna. Ben öyle düşünüyorum. Yani soğukkanlı kalacaksınız, geriye düşseniz de skor olarak. Ya hayatta da böyle diye düşünüyorum.
Yani eskrim satrancın daha hareketli insanda vücut bulmuş hali gibi bir şey mi senin için?
Evet evet, çünkü rakibin ne yapacağını aslında önceden tahmin etmek gerekebiliyor. Dolayısıyla satrançla çok benzetiyoruz biz her zaman.
Ayrıca kare bulmacalarda neden sürekli epe çıkıyor? Hiç kılıç çıkmıyor diye bir isyanım var. O da güzel bir itirazmış.
Ya bunu ben de bilmiyorum. Sorguluyorum niye bizim branşımız çıkmıyor, kılıç çıkmıyor diye. Ama gerçekten genelde epe çıkmıyor ve sebebini ben de bilmiyorum.
Peki Zehra, geleceğe yönelik eskrimdeki planların neler? Antrenör olmak gibi bir hedefin var mı mesela?
Antrenörlük olabilir aslında. Ben şu anda hali hazırda beden eğitimi öğretmenliğine başladım yine. Sporculuktan sonra çok farklı geldi aslında bana öğretmenlik mesleği. Ama şunu düşünüyorum. Şimdi mesela bir çocuğa işte futbol, basketbol gösteriyoruz. Gösterdik mesela bir iki hafta çalıştırıyoruz ve ondan sonra ben o geri dönüntü gördüğüm zaman o kadar hoşuma gitti ki bu hissi yaşamak. Antrenörlük deneyimim hiç olmadı eskrimde. Ama şunu düşündüm, hani benim yapmadığım branşta bile bu kadar haz duyuyorsam herhalde eskrimi göstersem birilerine, eskrim branşını öğretsem, bendekileri versem bir başkasına inanılmaz mutlu olurdum herhalde ve neden olmasın, olabilir.
Yani öğrencilere de ne mutlu ki işini tutkuyla yapan birinden alacaklardı bu dersi. Bence why not? Neden olmasın, denemelisin. Spor camiasından kendine rol model aldığın bir isim var mı peki?
Aslında yabancı sporculardan birini söyleyebilirim. Ukraynalı sporculardan Olga Karlan var. İnanılmaz beğeniyorum. Yani şiir gibi oynuyor diyebilirim deyim olarak. Çok yetenekli ve sporcu kimliğini de çok beğeniyorum. Çok düzenli. Gerektiği yerde sosyalliğini de yapan ama işine inanılmaz önem veren, inanılmaz soğukkanlı oyunlarda. Yani her anlamda beni mest ediyordu. Onunla maç yapma fırsatım da oldu. Antrenmanlarda maç yapma fırsatım da oldu. İlk maç yaptığımı hatırlıyorum. Elim ayağım titremişti. Ama ya Olga Karlan diyorum. Çünkü inanılmaz bir oyun sergiliyor ve inanılmaz bir sporcu karakteri var.
Zehra, peki eskrim dışında bir isim verecek olsan kimin ismini verirdin?
Eskrim dışında bir isim verecek olsam Yasemin Adar derdim. Ya. Yasemin ablayı söylerdim.
Bu programda o kadar çok ismi anıldı ki, o kadar çok kişi Yasemin Adar dedi ki, Yasemin'e de buradan selam yollayalım biz tekrardan.
Selam olsun. Onun da çünkü inanılmaz bir sporcu kimliği, profili, azmi, performansı, her anlamda inanılmaz beğeniyorum onu da. Bir sporcunun o zeki, çevik, ahlaklı dendiği isimlerden biri bence gerçekten.
Kendisi bu programın da ilk konuklarından biri. Peki Zehra, birçok branş denedin ya arada. Jimnastik, basketbol, voleybol gibi sporlarla ilgilendin. Peki eskrim yapmıyor olsan hangi branşı yapıyor olurdun? Bu üçünden biri mi yoksa bambaşka bir spor?
Eskrim yapmıyor olsam ben herhalde tenis çok isterdim. Tenis ve buz pateni. İki sıra da bayılıyorum. İnanılmaz böyle sanki... Ha bir de kayak da diyebilirim bu arada. Kayak da çok hoşuma gidiyor.
Estetik branşlar, evet.
Öyle mi oluyor? Herhalde biraz öyle oluyor, doğru. Ama çok isterdim bu iş branş yapmak. Bu arada hep şunu derdim. İşte eskrim yapmasaydım kesin bir takım sporu yapardım falan diyordum. Ama şimdi düşünüyorum. Yine mesela istediğim branşlar hep ferdi branşlar. Aslında herhalde ferdi branşı çok seviyorum herhalde. Ama insan aslında niyeyse içinde olduğu şeyden hep bir şey olur ya böyle. İşte ferdi branş yapmasam işte takım isterdim. Takım sporları yapan arkadaşlarım hep işte ferdi branş yapsaydık keşke diyor. Öyle diyebilirim.
O zaman ben de sana kartallar yalnız uçar diyeyim. Zehra, buradan seni dinleyen kız çocuklarına nasıl bir mesaj verirsin?
Onlara şunu söyleyebilirim. Bir kere hiçbir şeyden korkmasınlar. Çünkü bu hayatta başarılmayacak, yapılmayacak şey yok. Her şey için söylüyorum bunu. Hayatlarında mutlaka spor ve müzik olsun, profesyonel olmalarına gerek yok. Hobi olarak da olsa olmalı. Çünkü bu onlara inanılmaz bir özgüven ve sosyallik, hayata farklı bir bakış açısı katacak eminim. Ben bunu okuldaki öğrencilerime de şu anda aşılamaya çalışıyorum, söylemeye çalışıyorum. Çünkü diğer türlü insan kendini bulamıyor bence. Yani bir meşgalesi olmalı diye düşünüyorum insanın ve küçüklükten gelmeli diye düşünüyorum. Yani bunun bir kültür olması gerektiğini düşünüyorum. Yani hayatta sağlam dursunlar, korkmasınlar.
Zehra, ağzına sağlık. Yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ederiz.
Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok güzeldi gerçekten.
Orkid'in sunduğu başarılı kadın sporcularda bir bölümü daha kapatıyoruz. Nerede o eski şövalyeler dediğinizi duyduk. Size onları aratmayan gücü kuvveti yerinde tutku dolu bir şövalye bulduk. Savaşa renk katan, müziksiz savaşmam diyen kılıcı elinde bir şövalyeyle tanıştık. Gelecek bölümde sizlere bambaşka bir başarı hikayesini aktarmak için burada bekliyor olacağız. Çünkü onlar dinlenmeye değer.
Orkid, başarılı kadın sporcular podcast'ini sundu.